Ayrım 4. Kyoto, Yasunari Kawabata, Sayfa 40. Chieko'nun evinde 7 heykel tamamlanmış bulunuyordu. Baba, anne ve kız çocuktan meydana gelen bu ailede 7 yıldan fazla zamandan beri kimse ölmemişti. Ocak tanrılarının dizisinin yanında beyaz porselenden çiçek vazoları vardı. Anne her 2 ya da 3 günde bir bunların suyunu tazeler ve özenle etraflarındaki tozu silerdi. Chieko filesi kolunda evden çıkıp daha 10 adım gitmemişti ki genç bir adamın kafesli kapıdan içeri girdiğini gördü. Ah, banka memuru bu. Genç banka memurunun kızı fark etmemiş olduğu anlaşılıyordu. Bu genç adam hep belirli zamanlarda geldiği için Chieko'nun fazladan yapacağı bir şey yoktu. Ama nedense adımları yavaşlayıverdi. Mağazanın kafesli cephesinin önünden geçti ve parmaklarının ucuyla her kafes çubuğuna hafifçe dokundu. Kafeslerin bittiği yerde arkasına bir kez daha dönüp yukarıya baktı. Bakışları üst katın ince örgülü kafesli penceresinin altındaki eski tabelaya takıldı. Tabelanın kendisine özgü küçük bir de çatısı vardı. Hem böyle eski bir ticarethanenin şerefine yaraşır ağırbaşlılıktaydı, hem de çok süslüydü. Bu sakin ilkbahar gününde güneşin eğik ışınları tabelanın altın harfleri üzerinde donuk donuk parıldıyordu. Bu ışımanın içinde tabelanın münzevi bir görünüşü vardı. Mağazanın kalın pamukludan solmuş sararmış perdelerinde iri büklümlerin çıkıntıları dışarıya biraz daha taşmış gibiydi. Chieko, ah, insanın benliğinde duyduğu biçimde münzevi saatler ancak Kayan Tapınağı'ndaki erguvan rengi salkım kirazlarda vardır diye düşündü ve adımlarını hızlandırdı. Nişiki pazarı her zamanki gibi insanla kaynıyordu. Geriye dönerken evlerinin yakınında Shirakawa köyünden çiçek getirip satan kıza rastlayıp "Bize de gelir misin?" diye seslendi. Kız "Çok teşekkür ederim." dedi. "Küçük hanım eve mi dönüyor? Size burada rastlamış olmam ne güzel. Neredeydiniz?" "Nişiki pazarında." "Ah, ne kadar çalışkansınız. Evdeki mihrap için çiçek lazım bize." "Hay hay, emrinizdeyim. Buyurun, hoşunuza gidenleri seçin küçük hanım." Çiçekler deniliyordu ama bunlar taze yaprak vermiş sakaki ağacı dallarıydı. Genellikle 3-4 metre boyunda bir fundadır. Taze yapraklı dalları bütün Shinto mezheplerinde tanrılara hediye olarak sunulur. Sakaki kelimesi Japon alfabesinde tanrı ve ağaç kelimelerini gösteren harflerin bir araya getirilmesiyle yazılır. Satıcı kız bunları her zaman ayın 1. ve 15. günlerinde Shirakawa'dan getirirdi. Chieko taze yaprak sürmüş dalların en yumuşaklarından seçip aldı, kalbi birden sevinçle dolmuştu. Elinde sakaki dallarıyla evden içeri daldı. Berrak bir sesle "Anne, ben geldim bak!" diye bağırdı. Chieko kafesli sokak kapısını aralayıp sokağı gözden geçirdi. Shirakawalı kız hala orada duruyordu. Chieko ona seslendi. "İçeri gelin, dinlenirsiniz. Çay koyayım size." "Çok teşekkür ederim. Siz her zaman böyle dostça davranıyorsunuz." diyerek satıcı kız başıyla kabul işareti yaptı. Parkesiz koridordan geçerken çiçeklerini havaya kaldırıp başının üstünde tuttu. "Bunlar sadece değersiz kır çiçekleri." Chieko, "Ah, kır çiçeklerini ne kadar sevdiğimi bilirsiniz." dedi ve kendi halindeki çiçekleri seyre koyuldu. Mutfağa girilen yerin yanında eski bir kuyu vardı. Kapağı örülmüş bambudandı. Chieko çiçekleri ve sakaki dallarını bu kapağın üzerine koydu. "Makas alıp geleyim." "Ah evet, sakaki dallarını yıkamak lazım." Satıcı kız, "Bende makas var." dedi. "Siz de ocak tanrısının mihrabı her zaman böyle tertemiz tutuluyor. Biz çiçekçi kızlar bunun için size minnettarız." "Annem çok temizdir de ondan. Küçük hanım da besbelli öyle." Günümüzde ocak tanrısı mihrabı, vazoları ve çiçekleri birçok evde tozlu ve pis oluyor. Bu yüzden çiçek satmak gittikçe sıkıntılı bir iş oldu. Size geldiğim zamanlar ise kendimi ferahlamış ve sevinçli hissediyorum. Chieko susuyordu. Asıl önemli bir ticaretin bu evde yıkılmaya yüz tuttuğunu Shirakawalı kıza söylemeye gücü yetmiyordu. Anne hala babanın rahlesinde oturmaktaydı. Chieko mutfağa gelmesini rica edip ona pazardan aldıklarını gösterdi. Anne kızının filesinden çıkarıp önüne koyduklarını gözden geçirdi ve çocuğunun gerçekten bir ev kadını olduğunu anladı. Acaba böyle oluşu babanın Saga'ya, rahibeler manastırına gidip uzaklaşmasından mıydı? Anne, "Sana yardım edeyim." diyerek mutfakta işe başladı. "Az önceki kız, bize her zaman gelen satıcı değil miydi?" "Evet." "Söyle bakayım, baban kendisine armağan ettiğin kitapları rahibeler manastırına götürmüş mü?" "Ah, hiç dikkat etmedim buna. Senden aldığı kitaplardan başka hiçbir şey götürmemiştir." Kitaplar Paul Klee, Matisse, Chagall'ın resimleriyle daha yeni, daha soyut sanat eserleri koleksiyonlarıydı. Chieco, bunların babasının içinde yeni ilhamlar uyandıracağını ummuştu. Bilir misin, bizim işte babanın taslaklar yapması hiç de gerekli değil. En iyisi dışarıda boyanmış kumaşlara bakıp onları satmaya çalışmalı. Buna karşın babamız neler yapıyor? Böyle konuşan anneydi. Anne, babanın hoşuna gitsin diye hep onun desenlerini taşıyan elbiseler giymene de şaşıyorum doğrusu, diye devam etti. Bunun için de sana çoktandır teşekkür etmek istiyordum. Teşekkür mü, niçin? Ben onları sadece sevdiğim için giyiyorum. Baba elbiselerini ve kuşaklarını kendi kızında görürse acaba yalnızlığını daha derinden duymaz mı? Anne, onlar sade şeyler. Evet ama iyice bakılırsa aynı zamanda zevkli şeyler. Bu desenleri öven kimseler de var. Chieco bugün babasıyla da hemen hemen aynı konuşmayı yapmış olduğunu hatırladı. Anne, bazen dedi, güzel kızların üzerinde sade elbiseler hoş durur. Pencerenin kapağını açıp pişen yemeği küçük bir çubukla karıştırdı. Peki baba, moda olan parlak şeylerin taslağını niçin çizmek istemez? Eskiden baba, çok zarif ve olağanüstü özellikte desenler de çizmişti. Chieco başını eğdi. Sen de babanın elbiselerini giymiyor musun anne? Annen ihtiyarladı ama. İhtiyar, ihtiyar, kaç yaşındasın ki? Her zaman için ihtiyar. Anne düşüncesinde ısrar ediyordu. Bay Komiya'nın, biliyorsun, kendisine saklı kültür hazinelerinin ustası adını verdiler. Onun Edo stilinde, komon desenleri de genç kızlara çok yaraşıyor ve göze batıyor. Gelip geçenler durup kalıyor ve şaşkın şaşkın bakıyorlar. Baba ruhunun derinliğinden yaratıyor. Anne, bu biraz kocaman bir laf dedi. Kyoto kadınlarına özgü beyaz yüzünde kıpırdanmalar oldu. Ama Chieco, baba senin gelinliğin için daha gösterişli, parlak şeyler yaratmak istiyordu. Böyle bir karar vermiş olması beni çoktandır sevindiriyordu. Benim gelinliğim mi? Chieco'nun yüz çizgileri hafifçe bulutlandı ve bir süre sustu. Anne, hayatında hiç yüreğine en derin noktasına kadar sarsmış bir olay oldu mu? Bir kez daha anlatmıştım bunu sana. Babayla evlendikten sonra sevgili Chieco'muzu, tatlı bebeğimizi çalıp kaçtığımız zaman oldu. Aynı hal bebeği çalıp arabayla uzaklaşırken de oldu. Aradan 20 yıl geçti ama hatırladığım zaman bugünmüş gibi yüreğim hoplar yerinden. Chieco, bak sen de dinle, koy elini kalbime. Anne, ben terk edilmiş bir çocuktum değil mi? Anne görünmemiş bir telaşla başını sallayarak, hayır hayır diye bağırdı. Her insan hayatında bir ya da iki defa gerçekten kötü şeyler yapabilir değil mi? Bir süt çocuğunu çalmak ise para çalmaktan veya başka bir şeyi kendisi için alıp götürmekten daha büyük günah. Hatta cinayetten bile daha kötü. Anne, anne, annenle baban üzüntüden çıldırmış olmalıdır. Bunu düşünürüm de seni hemen onlara geri vermek gelir içimden. Ama artık olacak iş değil. Asıl annenle babanı bulsan da ben onları istiyorum desen bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O zaman annen burada kahrından yok olur gider zaten. Anne, yalvarırım böyle konuşma. Benim için senden başka anne yok. Bu inançla büyüdüm ben. Biliyorum, bu yüzden daha da ağır basıyor suçumuz. Babayla ben, ikimiz de cehenneme gideceğimizi biliyoruz. Peki cehennem nedir? Sevgili kızımız olmazsa, burası zaten bizim için cehennem demektir. Anne böyle heyecan içinde konuşuyor, gözyaşları yanaklarından aşağıya akıyordu. Chieco da ağlamamak için kendini güç tutmaktaydı. Anne, ne olur bana gerçeği söyle. Ben terk edilmiş çocuğum değil mi? Hayır, hayır. Anne tekrar başını salladı. Terk edilmiş çocuk olduğunda niçin böyle ısrar ediyorsun? Sizin bir bebeği çalabileceğinize inanmadığım için. Yüreği derinden sarsan bir şeyi, gerçekten kötü bir şeyi, insan hayatında bir ya da iki defa yapabilir. Bunu az önce demedim mi sana? Eğer öyleyse, peki nereden almıştınız beni? Anne duraklamadan, Gion Parkı'nda kiraz ağaçlarının yanından dedi. Bunu sana daha önce de anlattım. Çiçek açmış ağaçların altındaki bir sıranın üstüne sevimli bebeği yatırıp bırakmışlardı. Bizi görünce bir çiçek gibi güldü. Başka şey yapamazdım. Bebeği kollarıma almak arzusuyla yandım. Kucağıma kaldırdığım zaman kalbim yerinden kopacak gibi çarpmaya başladı. Onu yanaklarıma dayayarak babaya baktım. Baba bana, Shige diye seslendi. Çocuğu çalıp kaçalım mı? Nasıl diye bağırdım. Bunun üzerine koş çabuk koş dedi. Daha sonraki şeyler bir rüya gibi olup bitti. Hani Imabo yemeği verilen Hirano lokantası var ya, İşte onun önünde sanırsam kendimizi bir arabaya attık. Bebeğin annesi az önce bir yere gitmiş olmalıydı. Bu fırsat böyle ortaya çıkmıştı. Annenin hikayesinde inanılmayacak hiçbir yan yoktu. Alın yazısı bu. Ve sonra Chieko bizim çocuğumuz olalı tam 20 yıl geçmiş değil mi? Senin için iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Senin için iyi geçmiş olsa bile yine de önünde bütün kalbimle ve ellerimi kavuşturarak hiç durmadan af diliyorum. Baban da başka türlü düşünüyor. Benim için iyi oldu anne. İyi olduğunu içimde duyuyorum. Chieko bunları söyledikten sonra iki eliyle gözlerini kapattı. İster terk edilmiş, ister çalınmış çocuk olsun Chieko, nüfus kütüğünde Sata ailesinin tek varisi olarak kayıtlıydı. Asıl çocukları olmadığı anneyle baba tarafından ilk kez kendisine anlatıldığı zaman Chieko henüz bunu kavrayacak duygulara sahip değildi. O zamanlar daha ortaokula yeni başlamış olan kız, anneyle babanın daha çok kendisinde hoşlarına gitmeyen bir şey gördükleri için böyle konuştuklarını sanmıştı. Belki anneyle babanın meseleyi böyle erkenden açmaları, bunun komşulardan kulağına gelmesinden korktuklarındandı. Yahut da Chieko'nun kendilerini gönülden sevdiğini ve bunu anlayacak kadar büyüyüp akıllandığını mı sanmışlardı? Chieko şüphesiz şaşırmıştı ama bütün bunları üzüntüyle de karşılamış değildi. Gelinlik çağı gelince de üzüntüsü öyle büyük olmamıştı. Takichiro ile Shige'ye karşı sevgisi ve candanlığı değişmemiş, tasalardan uzak kalmasını bilmişti. Yaratılışının böyle olduğu anlaşılıyordu. Ama onların asıl çocukları değilse, bir yerlerde gerçek annesiyle babasının olması gerekirdi. Acaba kardeşleri de var mıydı? Chieko, hayır onları bulmak istemem diye düşünmüştü. Belki de bizden daha fakirce bir hayatları vardır. Bu duygu Chieko için bir süre belirsiz kaldı. Zaman geçtikçe bu eski ticarethanenin kafesli pencereleri arkasında öz annesiyle babasının tasası gittikçe güçlenerek ortaya çıkmış, yüreğini bunaltmaya başlamıştı. İşte bu yüzden Chieko mutfakta elleriyle gözlerini kapatıyordu. Anne, "Chieko!" diye bağırdı. Ellerini kızın omuzlarına koyarak sarstı. "Artık sorma bu eski şeyleri. Bu dünyada nereye ve ne zaman bir incinin düştüğünü kimse bilemez." Chieko, inci mi? Dedi. Güzel inci benim, öyle mi? Hiç değilse bu inci annenin parmağındaki yüzüğü süsleyebilse. Sonra işe gitti. Akşam yemeğini yiyip ortalığı topladıktan sonra anneyle Chieko binanın arka tarafında bulunan üst kata çıktılar. Ön tarafta da pencereleri ince örgülü kafesle kaplı bir üst kat vardı. Burası bazen içinde mağaza çıraklarının uyuduğu alçak tavanlı küçük bir odadan ibaretti. Avlu tarafındaki bir koridordan arkadaki üst kata çıkılırdı. Buraya mağazadan da gidilebilirdi. Seçkin müşterilerin çoğu avluya açılır kabul odasında ağırlanmaktaydı. Buranın adı gerçi kabul odasıydı ama mağazadan doğruca girilip arkaya kadar uzanan bir salondu. Duvarları tepeleme kumaş istif edilmiş raflarla kaplıydı. Salon uzun ve genişti. Böylece malların rahatça sergilenmesi sağlanmıştı. Bütün yıl boyunca döşemesinin üzerinde bir rotan kasırı serili dururdu. Arka taraftaki üst katta tavan yüksekti. Her birine 6 tane hasır döşenmiş 2 odası vardı. Anne ile babanın ve Chieko'nun yatak odalarıydı. Chieko aynanın önüne oturup saç tuvaletini bozdu. Uzun saçları zarif bir şekilde omuzlarına döküldü. Sürme kapıdan "Anne!" diye seslendi. Sesinin tonunda benliğini dolduran türlü duygular saklıydı. 4. ayrımın sonu sayfa 49.